Efendim merhabalar. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni Kapı Mevlevihanesi'nde Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi'nin avlusundaki Yeni Kapı Mevlevihanesi'ndeyiz. Yeni Kapı Mevlevihanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle ve dahi şu anda orada bulunduğunuz için şükranla selamlıyoruz efendim. İnşallah bu haftada Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'in Mesnevi-i Manevisinden ders dinlemeye, bizler için neler söylediğini öğrenmeye gayret edeceğiz. O duayla, o niyetle programımızı açıyoruz. Kıymetli hocam, bizler Mesnevi-i Manevi'de, Padişah ve Cariye kıssasında birçok şeyi de öğrene öğrene, dua bahsi vardı geçtiğimiz haftada, sizleri dinlemekteydik. Hazreti Pir'in buyurduklarını dinlemekteydik. Ve yine inşallah buradan da bu haftaki zuhuratla nereye doğru gideceğimizi kestiremeden belki programın başında programımızı açmış olduk.
Efendim, rehberle yola çıkmanın herhalde en güzel avantajı da budur. Rehber olduğunda nereye gitmek istediğinizi, maksudunuzu bilirsiniz.
Eyvallah.
Fakat o yoldaki güzergahı teslim olarak tevdi kıldığınız insanın rehberliğinde devam ettirirsiniz. Dolayısıyla bizler de şu anda Kur'an-ı Kerim deryasına, Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini öğrenmek, nefsimizi tanımak üzere Mesnevi Manevi gibi muhteşem bir eserin satır aralarını ve sadır aralarını,
eyvallah,
yani sadrımıza inen kısımlarını görmeye gayret ediyoruz.
Eyvallah.
Ve Padişah Cariye hikayesi de artık hani burada da görülmezse başka nasıl görülür veya nasıl izah edilir denebilecek netlikte, güzellikte bir kıssadır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yani bir hekime gidersiniz. Hekim, tabip size vücudunuzdaki anormal durumları veya normaliteleri izah etmek için belli şeylerden misal verir. İşte benimle alakalı bir hekime gittiğimde, bak dedi, şimdi senin insülinin var, şekerin var. İşte bu kadar yediğinde, şeker arttığında şöyle giden, hızla giden bir araba düşün. Bir de sağ şeritten yavaşça giden araba düşün. Yani modern hekimlikte, tıpta bile hastasına bir şey anlatmak istese bir hekim, kalkıp da onun Latince isimleriyle konuşmuyor.
Eyvallah.
Bir hikaye uslubuyla karşıdaki kişinin o tedavi sürecinde kendisine yardımcı olacağını hissettirip, onun da hasta olarak kendisine katkıda bulunması gerektiğini, söz dinlemesi gerektiğini hikayeyle anlatıyor.
Eyvallah.
Basit misallerle anlatıyor. Bazen de şakalarla bunu süslüyor, tehdit ediyor. Mesnevi Manevi'nin anlattığı tefsir üslubunu, Cenab-ı Hakk'ı tanıtma ve halkın nefsini, sahip olduğu emaneti tanıtma hususunda böyle bir taktik, böyle bir üslup içerisinde bulunduğunu anlamak, zaten birazcık efendim olgun olmuş bir insanın anlayabileceği, fark edebileceği bir durumdur. Buradaki anlatılan kıssaların böyle saçma sapan şey mi olur dediğinde itiraz etmesi de ancak ve ancak o kişinin zaten normal hayatta da birçok şeyi kavrayamayacak derecede henüz hamlık içerisinde bulunduğu da aşikardır. Olmuş kişinin halinden anlar mı hiç ham? Sözü kısa kesmek lazım. Vesselam.
Eyvallah.
Buyurdu Hazreti Pir. Anlatılacak kısmını anlattı. Selamla şimdi tekrar Padişah Cariye hikayesinde bizi anlatmakta. Biz de hamdü sena ve Efendimiz'e salat ve selamdan sonra kıymetli seyircilerimizi selamlıyoruz. Ve padişahın mescide gelip ağlama kısmında mı kalmıştık?
Eyvallah
Mustafa
hocam.
Bey?
Orada hem penahtan bahsetmiştiniz, penahı açmıştınız. Hem de dua adabını Hazreti Pir kıssasında da zaten anlatmaktaydı. Dua adabı da geçen hafta konuşulmuştu hocam biraz.
Penahı açmıştınız. Ne kadar güzel bir söz. Fark etmediğimiz bir şeyi bize hatırlattınız.
Estağfurullah.
Aslında insan avuçlarını açtığında penahını açıp göstermiş olur. Yani şu avuç hareketi insanın dua ettiğindeki şu avuç bir penahtır. Göğe doğru açılır. Semada Allah olduğu için değil. Bunu defaatle de söyledik. Duanın kıblesi semavattır.
Eyvallah.
Hani kabre gidiliyor bazen. Elini açıyor, dua ediyor. Birisi diyor ki öyle durma. Nereye durduracağım? Kıbleye doğru dön. Kıbleye doğru. Ben kıbleden böyle böyle yapmıyorum ki demiştik hatırlarsanız.
Eyvallah.
Bir programda bunu anlattık. Duanın kıblesi semadır. Avuçlar semaya açıldığında aslında penah da size açılmış olur. Çünkü yegane penah ve bütün sığınabildiğimiz melceler, sığınabildiğimiz her türlü bizi kurtaran o rahmet gölgelikleri hepsi Allah'ın lütfudur.
Eyvallah.
Annenin şefkatinden tutun da semavatın bize gölgelik olmasına kadar hepsi ama hepsi Allah'ın lütfudur. Demek ki avuç açmak esasında penahı ortaya göstermek, penahı da çıkartmak. Bir insan duayla penahını fark etmiyorsa hiçbir şeyle fark edemez. Çünkü Mustafa Bey, Allah'ım, Ya Rabbi, benim yüce Rabbim, sultanım, efendim diye dua etmenin hepsini bir kenara bırak. Kabul olmasını bir kenara bırakın. Tesbihatını, faziletini, sünnetini hepsini bir kenara bırakın. İnsana bahşettiği sükuneti,
eyvallah,
güzel, sağlıklı ruh halini bütün dünya hekimleri bir araya gelse veremezler. Dua bir sıhhat alametidir. Ruhun çalıştığının alametidir. Abuk sabuk dua eden de yok mu? E var. Onların da cihazı çalışıyor ama frekans ayarı yapmak lazım. En azından cihazlarının çalıştığına, elektriğin, enerjinin geldiğine işarettir. Bunu unutmamak lazım.
Çünkü duanın kendisi de başlı başına bir kısmet. Dua edebiliyor olmak.
Aynen öyle.
Geçen hafta da böyle
daha evvel de söyledik. Bir eyvallah, insan kızgınken, hiddetliyken, zarar gördüğünde, istediği olmadığında, halka ve hakka kırgınken avuç açıp dua edemez. İlle o kızgınlığını, ille o kinini, hiddetini, şehvetini atacak, öyle elini açacak. Eyvallah. Bir kısmında kendinde o hali bulamaz. Hiddetlendiğinde, sinirliyken kalkıp dua edemez. Veya kafasını gadaplandığında. Çünkü aynı zamanda neyi gösterir? Demek ki hiddet ve gadap insanı insanlıktan uzaklaştırır.
Allah Allah.
O yüzden insan gibi dua edemez. Bazen de nefsinin tatbiniyle meşguldür. O da ayrı bir hayvanlık alametidir. Lokman suresinde haşa huzurdan eşeğin anırması en kötü, en çirkin sestir buyuruluyor. Niye? Eşek eşini isteyemediğinde, eşine cinsel tatmini olmadığında veya karnı acıktığında bağırır, anırır. Müminin duası öyle değildir. Dolayısıyla şehvetini tatminle meşgul olan, boğazını tatminle meşgul olan bir insanın da sıhhatli dua etmesi mümkün değildir. Oraya kafa takıktır. Hadi bir şey daha söyleyelim ya.
Buyurunuz hocam.
Yani bu mevzu biraz ince bir mevzu ama güzel bir mevzu. Şimdi bir ayeti kerime var. Vezkur izâ nesîte. Ayeti kerimenin sadece bu kısmını alırsak vezkur zikret izâ nesîte. Unuttuğun zaman zikret. Şimdi unuttuğun zaman zikret denildiğinde mealen hemen tercümeye bakıldığında şu manaya çıkıyor. Allah'ı zikret. Ne zaman? Unutursan hemen zikret. Şimdi Allah'ı unuttuğunda zikret sözünü düşünür. Sadece bu anlam, bu dar çerçevede değerlendirmeye kalkarsak buna çok tenakuzlar düşer. Hatta bir şöyle birazcık bu işi kurcalayan bir adam saldırsa, biz illa o metinde ısrar etsek bizim açığımızı da çıkartır. Açık verir bu iş. Yani burada bir eksik tercüme vardır. Evet, herkesin anlaması için Allah'ı unuttuğunda Allah'ı zikrederek telafi et gibi bir manayı halka, avama anlatabilirsiniz. Fakat bundan ibaret midir? Hayır. Vezkür izâ nesît. Yani açıklanmaya muhtaçtır. Hani şey gibi, herkes kendinin doktorudur. Bu söz ne demektir? Hani avama bir şey anlatmak için, kendine dikkat edeceksin manasına. Yoksa bu şu demek değildir ki, doktora gitme. Falanca sancıdan ölüyorsun. Aa, bir dakika, herkes kendinin doktorudur demişti bana dedem. Doktora gitmeyin manası da gelmiyor. Bu ayeti kerimeyi de bu kadar sığ anlamamak lazım. Neden? Zikir Allah'ı unutmak, Allah'ı hatırlamak değildir. Bu lügat manasıdır. Bir şeyi yad etmek lügat manasıdır. Zikrin sadece tasavvufu değil, istilahi Kur'an manasından da baktığımızda şöyle bir şey çıkar. Unutmamaya gayret etmek bir zikirdir. Mustafa Bey, buraya gelişiniz bir zikirdir. Allah içinse. Camiye gitmeniz zaten velezikullahi ekber, namaz bir zikirdir. Ama namazı unutmayarak programlamanız, namaz saatinizi ajandanıza yazmanız, namaz için gününüzü programlamanızın hepsi Allah'ı anmaya gayret etmek, yani zikirdir.
Eyvallah.
O zikri gerçekleştirdiğinizde de o vele zikrullahi ekberdir. Yani en büyük zikirdir o. Ne demek? Oraya gelinceye kadar yaptıklarınızın hepsi o zikre hazırlık, zirve ve miraç da namazdır.
Eyvallah.
Şimdi böyle düşündüğümüzde, hani bazı tasavvufla biraz uğraşanlar, onlar da bazı ulemaya kabahat bulmak, illa kendilerini doğruya çıkartmak için lüzumsuz kibirde bulunuyorlar. O da hatalı bir durum. Ne demek zikir? İşte hatırlamak. Ya hatırlamak değil, işte unutmamak. Tamam da kardeşim, burada birbirimize kabahat bulmayalım. Bunun bir orta uzlaşacak, herkesin anlayabileceği bir noktada da anlatabiliriz. İlle birisine hakaret etmeye lüzum yok ki. Şöyle dersiniz efendim. Zikri unutmamayı talep etmek, unutmamaya gayret etmek de nedir? Zikirdir.
Eyvallah.
Ramazan geliyor diye hazırlık yapmak bile zikirdir. Seccadeyi sermek bile zikirdir. Abdest alırken bir kişinin havlusunu, temiz bir havlu koyayım diye yapmak bile zikre hizmettir. Yani zikir Allah'ı unutmamaya gayret etmektir aynı zamanda. Ha bir de havas derecesi var. Hiç unutmamaktır diyorlar. Ama bu artık halkın ağzında ciklet olmaması lazım gereken bir söz. Kendi cebinde 5 kuruş sermayesi yok. Milyarlardan, trilyonlardan bahsediyor. Ağızda bunu sakız gibi konuşuyor. Amelle tutmadıktan sonra boştur bu sözler. Yani biz böyle sözleri söyleyip de ne namazı ne zikrini doğru dürüst yapamayan birçok insan gördük. Yani ağızda gevelememek lazım. Uzatmayacağım sözü ama mühim bir mevzu. Yani biz burada zikri konuşuyorsak Mesnevi de bir zikre dahil mevzu olduğunu anlatmak için. Kur'an'daki ayet vezkür izâ nesîte, unuttuğun zaman zikret. Peki zikir insanı unutması hoş bir durum değil. İnnesînâ ev ahtâ'nâ diye Cenab-ı Hakk'ın unutmalarımızdan dolayı bizi sorguya çekmemesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Peki vezkür izâ nesîte, unuttuğun zaman zikret ne olabilir acaba? Orada alimlerin bazıları diyorlar ki burada şuna işaret vardır. Gadabını, şehvetini, nefsini, düşmanlığı unuttuğun zaman ancak Allah'ı zikredebilirsin. Vezkür izâ nesîte masivallah. Allah'tan gayri şeyleri unuttuğun zaman zikredebilirsin. Yoksa namaz odur. Şu şuraya verdi, bu buraya verdi. Onu şey yap, esne, secdeye gittiğini unut. 3 mü kıldın, 4 mü kıldın? Zikir mi bu? Vezkür izâ nesîte. Rahatı unuttuğunda, evladı iyerini unuttuğunda, hepsini kulağının arkasına attığında, gadabını, kinini unuttuğunda Allah'ı zikret. O zaman ancak hakkıyla zikredebilirsin manasına, söylendiğine işaret ediyorlar.
Buradan şu çıkmaz değil mi hocam? Yani çıkmaz herhalde ama böyle
çıkmaz.
De çıkmaz. Kesinlikle yani çıkmaz. Böyle olmadığı zaman. Ha,
böyle olmadığı zaman ibadet etmeyin manası çıkmaz. Bak eyvallah. Hepimizin içinde ukde bir kapı arıyoruz. Buradaki mana şu. Allah'ı unutmaya çalıştığın kadar Allah'ı unutturan şeyleri de unutmaya gayret et manası çıkar. İzâ nesît diyor çünkü.
Eyvallah.
Buradaki unutmayı bizzat Allah teşvik ediyor. Allah'ı unutmamayı teşvik ettiği gibi Allah'ı unutturan şeyleri unutmayı da Allah teşvik ediyor.
Eyvallah.
Kur'an mucizül beyan. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri ne bir edebiyatta, ne Mesnevi'de, ne hiçbir şeyle mukayese edilmez. O kategoriler dışıdır.
Eyvallah.
Şuradaki ışıkla güneşi sen kıyaslayabilir misin? Mümkün mü böyle bir şey? Haşa ve kella. Ama bakın inceliğe. Allah'ı anmaya teşvik ettiği kadar Allah'ı anmaktan seni alıkoyan şeyleri unutmaya da teşvik ediyor Hazreti Allah.
Ve dolayısıyla o teşvik sözünü dinlediğimizde de o gayretimiz de başlı başına bir ibadet haline geliyor.
Çok teşekkür ederim. Harika bir ifadede bulundunuz. Benim konuşmamı özet yaptınız.
Estağfurullah.
Evet, ibadet yapmak kadar eftaldir günahlardan kaçınmak.
Eyvallah.
Hatta ulema hepsi ittifak etmişlerdir. Bir günahtan kaçınmak ibadetten daha eftaldir. Aynı bile değildir. Aynı sevabı almaz. Günahı terk etmek herhangi bir ibadeti hayatına kayım kılmaktan daha eftaldir. Zaten ibadeti de hayatında kaim kıldığının alameti günahtan kaçınabilmendir. Eyvallah. Kaçınamıyorsan ibadetinde eksik vardır. Hepimiz bunu tecrübe etmişizdir. Unuttuğumuzda Allah'ı unutturanlara dalmışızdır. Unutturanları unuttuğumuzda Allah'a zikir yapmışızdır. Eyvallah. Kabe'ye gidin Mustafa Bey. İnşallah. Allah nasip etti inşallah. Gittiniz. Bir daha da hayır işine gidersiniz inşallah. Acayip bir şey. İnsan orada test edebiliyor onu. Kabe-i Muazzama'ya gelin. Borcunuz olsun, harcınız olsun, işiniz Eyvallah. Olsun, gücünüz olsun. Unutturuluyor. O manevi havada hatırınıza gelmiyor. Ne zaman ki gideceğiniz gün geliyor, çatıyor. Akşama uçağa bineceksiniz. O günle beraber hatırlamaya başlıyorsunuz. Hem ibadetin güzel olduğu bir yer, hem de neyin nasıl olduğunu gösteren bir yer. Bir miyar, bir ölçü, Eyvallah. Bir mıkyas. Değil mi efendim? Boşuna harem demiyor oraya.
Eyvallah.
Allah Teala tecelliyatıyla, zikrinin halavetiyle, ibadet taatının güzelliğiyle unutmamız gereken şeyleri unuttursun.
Amin.
Hatırlamamız gereken şeyleri de bize hatırlatsın.
Inşallah. Amin hocam.
Padişah mescitte, insaf edelim de artık secdeye kapandı, ağlıyor. Padişahı secdeden kaldıralım mı? Padişahın samimi ruhundan cuşu huruş peyda olunca, kendisinden geçince, artık iyice kendinden sıyrılınca, bak ayetin manası da çıktı. Nesite masivallah.
Eyvallah.
O unuttuğunda veya nesiye masivallah. O tamamen Allah'tan gayrı her şeyi unutacak şekle gelince ne oldu? Allah Teala'nın lütfu ata deryası coştu. Ne olurmuş peki vezkür izâ nesîte olduğunda, gerçek hatırlanması gereken şeyi hatırladığında ve tercih ettiğinde unuttuğumuz şeylerden mahrum mu olurmuşuz? Geride bıraktığımız şeyler işinde gitmez miymiş? Hayır. Senden çok daha idare edebilecek ve sana bu tatmini en güzel şekilde verecek Allah senin önüne onu buyur eder. Kendisi sahip çıkar. Ama bir kere onu tercih ettiğini göster. Padişah ağlayıp dururken kendisini uyku istila etti. Rüyasında bir pirin zuhur eylediğini gördü. Dîd derhâbo ki pîri rûnumûd. Evet, rûnumûd yani ruh malumunuz yüzü, çehresi manasına geliyor. Görmek manasına da geliyor. Aynı şekliyle. Padişah ağlayıp dururken kendisini bir uyku ihali istila etti. Rüyasında bir pirin zuhur edildiğini gördü. Müsaade eder misiniz? Ben 3-4 beyti beraber okuyayım.
Estağfurullah hocam.
Onun rüyasında gördüğü pir demiş ki, şah müjde. Ey padişah müjde. İstekler tamam. Artık üzülme. İsteklerin tamam oldu. Hem yarın bizden gelir has bir adam. Yani diyordu ki, o pir diyordu ki, ey şah sana müjde. Hacetlerin reva görüldü. Muradına nail olacaksın. Yarın yanına bir garip gelirse bilesin ki o bizim tarafımızdan gönderilmiştir. Garip kelimesine bir dikkat çekmek istiyorum. Devam ediyorum. Sonra şöyle devam ediyor. Çünkü ayet o hakimi hazikas sadıkaş dan ku, oradaki ku şeklinde okunuyor ama eminü sadıkas. Hakkı bilmiş, dert bilir, tabiptir o. Bizden elbet hak bilir, sadıktır o. Ahmet Metin Şahin hocamızın da manzum tercümesini zikredelim ki hem hocamızın da duasını alalım. Allah vücuduna sıhhat afiyet versin.
Amin.
Tercemesi, sana gelecek kişinin ehil bir hekim, aynı zamanda sadık, emin bir kişi olduğunu bil. Gerçek bir hekimde bulunması gereken hazakat, emanet ve sadakat sıfatları o kimsede bütünüyle mevcuttur. Ve sonra şöyle devam ediyor. Onun vereceği ilaçta sihri mutlak tesiri vardır. Sihri mutlak. O hekimin mizacında ve ahlakında ise hakkın kudretini müşahede edebilirsin. Yani hem vereceği ilaç sihir gibidir. Hemen farklı bir şekilde dedirtecek derecede. Tabiri caizse arada vesile olabilecek, daha doğrusu araç olabilecek, vasıta olabilecek, hatta imkan gibi görünen şeyleri iptal edebilecek fevkalade bir imkanla sana gelir. Sihri mutlak gibidir bu. Hem elinde böyle bir hazakat vardır, hem de biraz da kopya vererek gidiyorum, onun mizacında ve ahlakında da hakkın kudretini müşahede edebilirsin.
Eyvallah.
Ondan evvel de sadık olduğuna dikkat çekti. Böyle mi şimdi?
Eyvallah.
Böyle. Şimdi baştan başlayalım. Vaktimiz var mı?
Hocam 2-3 dakikamız var. Ben dediğim zaman siz mesela garip kelimesine vurgu yaptığınızda, sonra da az evvel yine o sadık olmasına vurgu yaptığınızda hep bölmeyeyim. Hocam başka bir konu bütünlüğünde meseleyi bizlere anlatacak dedim ama aklıma takılıyor, dayanamıyorum hocam müsaadenizle. Rüya diye başladı orada. Rüya meselesini size sormayı düşünmüştüm. Dedim hayır, şimdi garip meselesinden devam edecek ama sadık deyince hani rüyayı sadıkayla beraber yine rüyaya gitti aklımız.
Yani bunun adı adamı resmen rüyayı konuşmaya mecbur etmek demiş.
Estağfurullah.
Şimdi rüya hakkında bugün fazla konuşmayalım müsaade ederseniz. Rüyanın fakat gelişi gidişi hakkında kısaca bir malumat verelim.
Eyvallah.
Hem onu verelim ama muhakkak surette bir kere uykuya dalma meselesi var.
Eyvallah.
Yani uyku orada gaflet olarak karşımıza çıkmıyor. Bir insan, kıymetli kardeşim Mustafa'cığım, uyku dediğimizde bu insana göre değişiyor. Bunun en bariz örneği bizim fıkhımızdır. İslam fıkhıdır. Tasavvufa dil uzatanlar falan, ya bir insaf etsinler. Bir adam kendisi herhangi bir şekilde yığılıp yerde uykuya dalsa onun abdesti bozuluyor. Fakat secdede ağlar vaziyette, secde ederken uyuyakalsa ya da tahiyyatta oturduğunda namaz kılarken, hele hele muhabbetle namaz kılarken, huşuyla namaz kılarken, gafletle değil de hani zaten girişte esneyerek girmiş, tahiyyatta da uyumuş. Öyle değil. Onu konuşmuyoruz. Yani şekerlemesini ayakta yapmış, derin uykuya da tahiyyatta dalmış. Onu konuşmuyorum. Ağlıyor. Allah'ın huzurunda bulunduğunu müşahede ediyor. Kendisine hakim. Huzurunda bulunan zat ona hakim. O vaziyette otururken, ya Rabbi ben ne yüzde falan derken bir uyku hali gelmiş. Abdesti bozulmuyor.
Fıkhi bir hükümden bahsediyoruz değil mi?
Fıkhi bir hükümden bahsediyoruz. Hanefi'ye göre abdesti bozulmuyor. Çünkü o gaflette değil.
Eyvallah.
Öyle gelen uykuyla, muhabbetle, huşu, huzur içerisinde bulunan kişinin uykusunu bile bizim fıkhımız ayırırken, kusura bakmayın da kalbi sahada ihtisas etmiş olanlar da elbette bu işi irdelemiş ve ihtisas sahibi olmuşlardır.
Eyvallah.
Şimdi biz aradan sonra istiyorsanız buna devam edelim.
Eyvallah hocam.
Burada yalnız şunu söyleyeyim. Burada gösteriyor ki her uyku gafletten değildir. Bazen bir şeyleri görmek için veya Allah Teala kuluna göstermek için o kişi uykuya alınır. Öyle uykuya tasavvuf ve ahlaki, İslam ahlakı terbiyesinde uyku denmez. Mihman olmak denir.
Mihman olmak.
Yani semti ehadiyete, ben sen bulun diye adlandırdığımız alemden onun alemine göçmek ve orada misafir olmaktır. Galiba biraz gurbet meselesi de burada.
Eyvallah.
Kendisini gösteriyor.
Eyvallah. Efendim mihman olmak, hani tam bu kelimeyle, bu kavramla şöyle azıcık tefekkür edelim.
Misafir
sonra devam
olmak.
Edeceğiz. Misafir olmak. Evet. Eyvallah. Efendim bütün bunlar, yani bu yaşadıklarımız, bu yaşadıklarımızın bizdeki karşılıkları, kavramlar, mihman olmak, misafir olmak, bütün bu kavramları şu mekanda konuşuyor olmak, yani Yenikapı Mevlevihanesi'nde, İstanbul'daki Yenikapı Mevlevihanesi'nde konuşuyor olmak ayrı bir güzellik. Çünkü bu kavramlarla, bu anlamlarla bu binalar inşa edilmiş, bu kavramlarla
evet,
belki de hayatımızda hiç unutamadığımız, ismini unutsak bile o duygusunu, o bizdeki karşılığını unutamadığımız birçok kıymetimiz olmuş.
Çok çok güzel. Çünkü burası bir bina olarak bize bir şey anlatmaz.
Eyvallah.
Bir fikrin tezahürüdür. Hayatta neyi yaptıysak bir fikrin, bir meylin, bir isteğin, bir hayalin, peşinde koştuğumuz bir mananın tekasüf etmiş, yoğunlaşmış şeklidir. Bu medeniyet nasıl oldu? Bu kubbeyi nasıl yaptı? Sen hala, ben hala buradan kalkıp da 90 ile 40 derecenin hesabını yapmak ayrı bir şey. Bu 90'ı niye 80 yapmış? Bu 40'ı niye 45 yapmamış? Bunun altında yatan, bu binayı bu estetik hale getiren işte o medeniyettir, o manadır.
Eyvallah.
Medeniyetimizi göstermek için bu eserler vardır. Bu eserlerin altındaki mana veya üstlerinde taşıdığı mana fikir olarak algılanmazsa kuru bir gösterişten ibarettir o. Binaya sahip çıktık. Binaya sahip çıktın da ne yaptın? Yani binaya sahip çıkmak bu mu? Mesela şimdi diyelim ki burada sema meydanı var. Buraya kadın hanımlarla erkekleri beraber toplayarak ne olduğu belirsiz bir ayin yapmaya kalksan binaya sahip mi çıkmış oluyorsun mesela? Fikrini bilmezsen, çerçevesini bilmezsen, dinini bilmezsen nasıl bu medeniyeti temsil edebilirsin? Göstermelik olur o. Taklit olur, yapmacık olur. Sahte olur. Kandırmak olur. Hem kendine hem başkalarını.
Eyvallah.
Böyle yapmamak lazım. O halde insaflı konuşmak lazım. İnsaflı yürümek lazım. Bu fikri anlamak için evet bu kavramlar olacak Mustafa kardeşim. Mihman olmak, eyvallah. Zat-ı haliniz. Bu tabirler hoş tabirler. Fakat ben deniz sizden aldım bayrak yarışını. Şöyle devam ediyorum. Bu tabirler de sadece tabir olarak kalmayacak kardeşim. Eyvallah. Eyvallah efendim. Eyvallah diyor. Arkasından önce gıybetini yapıyor. Ne anladım ben o eyvallah'tan? Sözün derviş. Ama için keşiş bile değil. Olmaz öyle iş. Tabii efendim Allah çok büyük diyor. Tamam. Allah'ın emirlerine riayet etmiyor. Bunlar olabilecek şeyler mi? Mümkün şeyler mi? Yani falanca hususta 99 iyiliği olan bir adamın bir kötülüğünü gördüğünde hakaret et. 99 kötülüğü olan bir adamın bir iyiliğini gördüğünde onun da güzel bir tarafı var. Sevelim sevilelim de. Kusura bakma. Senin tasavvuftan, ilahi aşktan beslenen bir muhabbetin yok. Sen sadece kendi gösterişine, kendi çerçevene göre adam arama derdindesin. Bunun da tasavvufla falan alakası yok.
Eyvallah.
İşte o yüzden bu kavramları fikirleriyle, manalarıyla beraber anlattığı için de mesnevi-i manevi denmiş. Mesnevi denmemiş sadece. Mesnevi-i manevi denmiş. Devam edelim efendim.
Eyvallah hocam.
Evet. Ezan-ı Muhammediye ile beraber. Şimdi burada Hak'tan gelen bir şey, insanı kendinden soyan, hani vezkür izâ nesîte dedik ya, Allah'ı zikretmek. Bazen insanın zikri ne kadar yaparsa yapsın, bazen de çoğu zaman öyledir, kendi kabiliyetiyle sınırlanır. O şekilde kalır. Allah Teala bazen ona hastalık vererek, bazen ona unutturarak, bazen uyutarak ona merhamet gösterir.
Eyvallah.
Burası pek anlaşılmayabilir. Şöyle izah edeyim. Mesela birisi ibadet eder, taat eder. Samimiyetle gayret eder. Fakat nafile ibadet yapacakken uyku hali gelir. Direnmesine lüzum yok. Çünkü nafile bir tesbih zaten. Yatsın uyusun. Hatta bazıları aşırı uyku halinin sekret gibi insanın kafasını aklını başına aldığından konu açarak okuduklarını anlayamayacak noktaya gelirse yatıp uyusun. O bir çünkü hastalık gibidir. Sonra ibadetini yapsın diye fetva vermiş alimler.
Eyvallah. Hani
ve entum sükara ayeti kerimesini sadece belli maddeleri alarak sarhoşluk değil, bazen aşırı adam 2 gün araba kullanmış, 4 gün hasta bakmış, artık mecali yok, namazı duruyor, elhamdülillahi rabbil alemin diyor, oradan kalkıyor, abi şunu getirir misin, bunu getir, sayıklıyor artık, namaz değil o. Yatması lazım, hasta hükmündedir o. Yatacak, o sekret halini giderdikten sonra kalkacak, namazını kılacak. Demek ki bazen Allah Teala hastalık vererek, mesela nafile ibadet ediyor, hastalanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz Mustafa kardeşim? Müminin niyeti amelinden eftaldir. Müminin niyeti yaptığı amelden eftaldir. O hastalık sırasında her aldığı nefesi Allah tesbihat ve zikir olarak veriyor ona.
Allah Allah.
Tabii gençlikte ibadete başlamanın güzelliği bu. Kıymetli dostlar, sakın ha ibadet ve taatınızı ileriki yaşlara havale etmeyiniz. Gençken başlar ve şu an başlarsanız, vücudunuza bir hastalık, herhangi bir zafiyet eriştiğinde, evvelden başladığınız için Allah Teala bütün o hastalık süresince geçen vaktinizi aynen eksiksiz ibadet etmiş gibi hanenize yazıveriyor. Evvelce başlayacak. Arz edebiliyor muyuz? Şimdi burada da bir uyku hali istila ediyor insanı. İbadet taat ederken uyku hali. O zaman ne oluyor? Mustafa'cığım, burada muhteşem bir sahne var. Kişi aklına geleni söyleyebilir. Ama bir cümleyi unutabilir. Başka şey olabilir. Allah Teala onun ruhunu bedenindeki niyaz takatsız kalınca ruhunu kaim kılıyor. Kalıbı dinlendiriyor. Kalıptaki bozukluklar, kusurlar kenarda kalıyor. Özünü alıyor. Rüya alemine, mana alemine mihman oluyor. Ve hiçbir benlik karışmadan doğrudan o nurla alışveriş başlıyor. Ama bak, bedeni nerede tüketti? Yani merkebi yola doğru gönderirse götürür de yolda sakatlanırsa ayrı. Affedersin, ahıra doğru gidiyorsa ayrı. Nefis başka bir yere doğru giderken yığılır kalırsa onun ruhu onu bulamaz. Manaya doğru giderken beden takatsız kalınca Allah onun ruhunu kendi nuraniyetiyle tertif eder ve ona tecellilerinden gösterir. Burada bu manayı işaret ediyor. Sen yeter ki mescide rağbet et. Yani ne demek? Allah'ın huzurunda benliğini kaybedecek şekilde secdeye git. Rağbet et. Kulluğa. Kulluğu da gevşek tutma. Mihraba doğru git. Mihraba git. Hem nasıl git? Tevazuyla git. Ama bunu derler, şunu derler. Riyasız git. Yalın ayak git. Sonra içinde yansın. Gözyaşı akıt. Sonra ne olur? O senin şikayetçi olduğun bütün benlikler gider. Esas benlik sana gelir. O işi talim ettirir. Bu beyit anlatıyor bunu.
Eyvallah.
Manada göründürüyor. Sonra ne diyor? Senin alemine bizden bir hekim gelecek. Rüya nedir? Rüyayı anlatmayalım. Kızacaklar çünkü. Uzatıyoruz diye. Yüzlerce, onlarca elektronik posta gelir. Rüya hakkında da konuşmamız istenirse siz hatırlatırsınız, konuşuruz. Ama şimdi anlatmayacağım.
Hemen çünkü mail adresini vereyim o zaman hocam.
Ver. Buyur.
Efendim duydunuz, hani rüya ile alakalı bir merak ve bu merakı da bizlere mail yoluyla da iletirseniz bu hususla alakalı da inşallah bir bölüm olacak. Mesnevi.tv.tr mail adresimiz. Ekranda da göreceksiniz zaten. Onun dışında diğer platformlardan da yollayabilirsiniz yine bu hususla alakalı taleplerinizi. Buyurunuz hocam.
Hani ekranda da göreceksiniz derken ben korktum yani. Gününüzü göreceksiniz her gibi oldu. Peki Mustafa kardeşim. Yani şimdi sizin ecciniz daha çok tabii. Seyircilerimiz ekran başında bizi tahammül ediyor. Siz hem burada tahammül ediyorsunuz.
Estağfurullah.
Daha herhalde kat kat ecciniz olacak. Şimdi nasıl bir rüya? Bir pirin zuhur eylediğini gördü. Şimdi bakın, çok çok güzel bir noktaya geliyor. O pir diyordu ki, ey şah, sana müjde. Hacetlerin kabul göründü. Reva görüldü. Muradına nail olacaksın. Yarın yanına bir garip gelirse bilesin ki o bizim tarafımızdan gönderilmiştir. Mustafa Bey, dikkatinizi bir şey çekti mi burada? Şimdi padişah ağlıyor, sızlıyor ve müjde geliyor ona. Diyor ki tamam, kabul oldu duaları.
Eyvallah.
Kabul oldu. Mühim bir nokta. Kıymetli seyircilerimiz, lütfen çok dikkatli dinleyin. Dualarımızın kabul olmadığını zannettiğimiz ve bu duaların aslında kabul olduğunu fark etmediğimiz gerçeğini Hazreti Pir burada muhteşem bir şekilde izah etmiş. Çok güzel izah etmiş. Padişah neden dertliydi Mustafa kardeşim? Cariye hastalanmamış
Eyvallah.
Mıydı? Cariye sevdalı değil miydi bu?
Eyvallah.
Sıkıntısı neydi? Sıkıntısı Cariyenin hastalığıyla beraber esas sahibini hatırladı. Derdi olduğunu fark etti. Esas derdinin Allah olduğunu fark etti ama bir yandan da bu hastalığa deva bulunmasını hala istiyor mu?
Eyvallah.
İstiyor. Oraya takılı kalmak istemiyor. Şimdi padişahı şey yapıyoruz. Analiz ediyoruz şimdi. Bize burada anlatılan padişahı tabii. Hikayedeki padişahı bulsan ne olacak, bulmasan ne olacak? Aklıma adı anlatıyor burada.
Eyvallah.
Aklıma ad. O doğruyu isteyen arkadaş. Hem bunun hallolmasını istiyor, bir yandan da sahibine gitmek istiyor ama gideceğim. Mani olacak, böyle de bırakamam. Bana bir şey göster. Kurtuluş yolu göster. Çare göster. Ben acizim diyor. Akıl akıllığını yaptı mı? Yaptı mı?
Eyvallah.
Yaptı. Neden? Akıl kurban oldu bak. Aklın işi kurban olmaktır.
Hocam,
akıl kurban olabilecek hayvan misillidir. Yılanlıktan, akrepten, eşeklikten, hınzırlıktan, haşa huzurdan. Pis pis, başka başka veya kurban olarak kabul edilmeyecek şeylerden bir temiz eder akıl. Oldu bulduk o aklı, ne yapacaksın? Hadi bakalım getir şimdi Allah'a kurban et. Anlatamadım galiba.
Estağfurullah hocam.
Akıl kurbanlığında yaptı mı? Artık perde açıldı, reva görüldü diyor. Şimdi bakın hikayeyi unutmayalım. Ben kendimi bu padişahtaki adam yerine koysam, müşahhas hale getirsem, ben olsam o. Benim cariyem hasta değil miydi? Bana rüyada gösterilecek şeyin ne olması lazımdı? Alın efendim, işte sırrı, duan kabul oldu. Al bu ilacı, içir, kız ayağa kalksın. Öyle olması lazım değil miydi? Hacetlerinin kabul olduğunun alameti bu olması gerekmeyecek miydi? Onun için gelmedi mi? Sıkıntı ondan değil miydi? Al bu ilacı, aç karnına şu kadar içsin, kalanını da gözüne damlat, ötekisi de şakaklarına sürsün. Böyle bir ilaç arıyoruz biz. Dua ederken de bunu arıyoruz. Kalem kalem işlerimizin olmasını istiyoruz. Halbuki Allah onun müşkülünü çözebilecek toptan bir buluş veriyor ona. Burada ona dikkat çekiyor. Nedir o? Bir insanın hayatta bulabileceği en büyük saadet, ona Allah rızasına ulaştırabilecek şekli, sırat-ı müstakimi, o yolun rehberini bulmasıdır. Bizim eriştiğimiz bu dünyadaki en büyük nimet, iman, tamam. İman Allah'ın verdiği bir lütuftur. Fakat müşahhas, erişebileceğimiz, Allah Teala'nın biz daha dua etmezden evvel bize bahşettiği en büyük nimet Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz'in kendisi sırat-ı müstakimdir zaten. Allah Resulü'nün bir adı sıratullah'tır. Bir adı sırat-ı müstakimdir. İhtina sırat-ı müstakim diye dediğimizde sırat-ı müstakim üzeredir o Nebi-i Zişan buyrulan ayette Resulullah'la beraber olma halini de işaret eder ki sıratellezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verildiklerinin yoluna, gayril mağdubi aleyhim, gadap ettiklerinin yoluna değil, velattallin, sevgilerinde ifrada kaçıp Hazreti İsa'yı sevip Allah'ın oğlu diyenlerden veya gadaplanıp peygamberlerini kesenlerden değil, onlardan bizi eyleme. Nedir en'amte aleyhim? Nisa suresinde açıklıyor, Kur'an kendisi açıklıyor, hiç yorumsuz. Kur'an'ın ayetini Kur'an'la anlatıyorsun. En'amte aleyhim de aynı kalıplarla en'amallahu diye zikredilen Allah'ın nimet verdiği dört sınıf kimlerdir? Minen nebiyyin ve sıddıkine ve şühedeyi ve salihin. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Ve hasune ulaike rafika. Allah yolunda giden bir adama en büyük nimet neymiş Mustafa kardeşim? Nasıl gideceğini ona gösterebilecek olan mürşitmiş. Mürşid-i hakiki Hazreti Allah'tır. Zahiren gördüğümüz mürşid Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sana Efendimiz'i en güzel şekilde anlatan, ister caminin hocası olsun, ister falan vakıf bilmem nesi olsun, ister şu olsun, ister bu olsun, kendine bağlayan değil, Allah ve Resul'ün yoluna işaret edip onlara hizmetçi olan, onların ayaklarına toprak olan kişiler de Allah'ın bize en büyük nimetleridir. Bir insanın, bir gencin hayattaki, istikbaldeki, hedeflerine koşturması için ona en çok lazım olan şey nedir? İstikbaline onu götürebilecek öğretmeni bulmasıdır.
Eyvallah.
Okulu bulmasıdır, öyle değil mi?
Eyvallah.
Problem biter. Burada da ona işaret var. Ya bilmiyorum, konuşuyorum ama kıymetli kardeşlerim, inşallah mevzuyu ben anlatabiliyorumdur.
Estağfurullah.
Gerçi siz anlamışsınızdır.
Estağfurullah.
İşte müjde. Neden? Mihraba gitti. Mihrap boştu. İmamını arıyor. Aklı maat olarak düşün. Aklı maat geldi, tabi olacak imamı arıyor. Mihraba gitti, secdeye kapandı. Ama imam yok. Şimdi dediler ki müjde. Sen kendi yapabildiğini yaptın. Dertli olduğunu, derdin hakikisini buldun. Dermanı ve ona götürecek zatı da bildirmek elbette bizim işimizdir dedi. Allah sahip çıktı. İfna olan Allah katında mahvi vücudest. Vücudunu mahveden varlığını, kendi vehim varlığını mahvedip Allah'a kendisini teslim eden zata.
Eyvallah.
Sana gelecek ya gariptir dedi. Bizim katımızdan bir gariptir. Neden garip? Yani senin gibi dünyalık değildir o.
Eyvallah.
Senin dünyana tenezzül edecek o.
Bir de sultan ve garip. Hani sultanın rüyasında ona garip çok işaret
güzel
ediyorlar hocam.
Çok güzel. Gurbetten gelecektir o. Yani o tenezzül etmez. O kaşanelere falan bakmaz.
Eyvallah.
Kırık gönüllülerle beraber olur o. Oraya gelir, misafir olur. Misafirdir o. Allah Teala bir müminin kalbine iner. Mekanı, mahalli orası değildir ama. Tenezzül eder. Kur'an-ı Kerim manadır. En yüce mana kelamullah'tır. Tenezzül eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve enbiyanın ruhu tenezzül eder. Ruhlarımız bu aleme tenezzül eder. Gariptirler burada. Gurbettelerdir. Ey garip bülbül diyarın kandedir. Bir haber ver. Gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette bir yarın kandedir. Nerededir? Niyaz-ı Mısri Hazretleri'nin muhteşem ve muazzam bir nutku.
Eyvallah.
Ey garip bülbül diyarın kandedir. Divan edebiyatında ve tekke edebiyatında gurbet, bülbül, gül, bu üç kelime bir arada geçiyorsa, gurbetten murat dünyadır, bülbülden murat ruhtur, gülden murat da cemal tecellisi aynı zamanda Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ey garip bülbül diyarın kandedir. Ey bu dünyaya gelmiş olan ruh. Sen bedenden ibaret değilsin, içinde kafeste. Beden kafesinde. Ey garip bülbül, senin vatanın burası değildir. Nerededir? Kandedir. Nerededir? Farsçası koca. Kande veyahut. Bir haber ver, gülizarın kandedir. Hangi gülistanın bülbülüsün sen? Bülbül olduğuna göre, bu yakınlarda bu tuzağa düştüğüne göre gülistan da uzak değil. Ama gurbete gelmişsin. Eyvallah. Sen. Çünkü burada yok o gül. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Sen bu ilde, bu memlekette hiç kimseye sevgili olmadın. Herkes sana kafesten baktı, öt beni dinledi, bilmem ne yaptı ama seni dinlediler, senin sevdiklerini söylediler ama seninle arkadaş olamadılar. Sen dertlendin, suspus oldun, konuşmadın. Arada bir şakıdır ama insanların iltifatına değil, bir şeyin özlemini çekiyorsun sen. Var senin elbette yarın kandedir. Böyle yanık ses, böyle bir sada, yari sevgilisi olmayan da bulunmaz. Senin bir yarın, bir sevgilin var ki sen şakıyorsun. Elbette senin bir yarın var. Elbette. Var senin elbette yarın kandedir. Yarın dediğinde orada oyun da yapıyor. Hem yar, sevgilin manasına, hem de yarın. Burada çıkmaz o. Yarın kendisini gösterir.
Eyvallah.
Bu dünyada seni bilmiyorlar. Yarını var ama. Maliki yevmiddin var. El meru ma'men ehabbe olacak. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Elbette yarın kandedir. Veya ne zaman gelecek o yarın? Hep yarın yarın diyorsun, gelecek o sevgili ne zaman? Elbette yarın kandedir. O senin muhakkak yarın dediğin ve yarın dediğin yar nerededir? Ne zaman gelecek o? Bunun hasretini çekiyorsun. Devamını okuyayım mı?
Buyurun hocam.
Gökte uçarken yere indirdiler. Çarh anasır bentlerine vurdular. Gökte uçuyordu. Yere indirdiler. Bak yere indirdi. İndim demiyor dikkat edersin.
İndirdiler.
İndirdiler.
Eyvallah.
Şartlar öyle. Çarh anasır bentlerine vurdular. Toprak, hava, su, ateş. Dört unsurla kayıtlı olduk biz. Nur iken adın Niyazi koydular. Nurdun sen. Latiftin. Cismi latiftin. Bir kuvve sende onlar mevcuttu. Yani mana sende mevcuttu. Fakat bu mana tezahür etmemişti. Nur iken dört unsura büründün, ete kemiğe büründün. Aldılar kucaklarına, sağ kulağına el okudular, sol kulağına da gamet getirdiler, namaz yok. Niye namaz yok? Cenaze namazı var ya.
Eyvallah.
Cenaze namazında da ezan gamet yok. Niye ezan gamet yok adam öldüğünde? Çünkü doğduğu zaman kulağına ezan ve gamet okunuyor. Yani diyorlar ki bir ömür ezanla gamet arasıdır. Gametsiz ve ezansız namaz cenaze namazıdır. Ezan ve kamet okunduğu halde namaz kılınmayan yerde doğumdur.
Eyvallah.
İkisi de doğumdur aslında. Biri dünyaya doğumdur, birisi ahirete doğumdur.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Ezanı baştan duyulur. Aynı zamanda ezan saladır, çağrıdır. Hey doğdu, ölecek. Tabii. Ölmek neyle mukayyet? Daha doğrusu doğmak neyle mukayyet? Ölmekle.
Eyvallah.
Bir adam doğdu mu öleceği ölecek. Kesinleşti.
Eyvallah.
Ruhken bir adamın öleceği kesin değil. Küllü nefsin zaikatül mert. Nefis ölümü tadıcıdır.
Eyvallah.
Ete kemiğe büründü mü ölecek. Bitti. Bu kadar. Şu anda bile biz bastığımız yerde bilmediğimiz ölüler üzerinde dolaşıyoruz. Arkamızda bilmediğimiz ölü suretindeki dirilerle konuşuyoruz. Hep bunda içeceğiz. Ölümü ve hayatı yarattı Hazreti Allah. Şimdi Nur iken adın Niyazi koydular. Niyazi koydular. Niyazi Mısri. Niyazi koydular derken hem adını söylemiş oluyor mahlasını hem de adını böyle koymuşlar manasını da söylüyor. Ama bir şey daha var. Nur iken adın Niyazi koydular. Sen nur olduğun için bu dünyada niyaz ediyorsun. Niyazi daima Allah'a niyaz eden demek.
Eyvallah.
Nur iken adın Niyazi'yi koydular. Sen evvelden nura sahip olmayaydın. Bu dünyada secde edemezdin ki. Nur iken adın Niyazi'yi koydular. Peki, şol ezelki itibarın kandedir. Sana ezelde Allah bir itibar etmiş. Senin de orada itibar ettiğin bir şey vardı. Nerededir şimdi o? İşte onu bulmak için devamlı sen niyaz halinde olursun. Dört unsura bürünmüş, gökten yere indirilmiş ey nur olan insan.
Eyvallah.
Bu insan gurbettedir kardeşim. İşte bu gurbeti gurbette olduğunu bile bile ama istediği zaman girip istediği zaman çıkabilecek. Henüz bu gurbet hayatının gurbetliğini fark etmemiş olan kişilere tenezzül edenler var. Onlara da ruhu aziz deniyor. Ruhu hocam, aziz deniyor. Evet.
Bir aramız var hocam müsaadeniz olursa.
Ben o zaman devam edeyim siz arayı verin.
Eyvallah.
Arayı verin diyormuşum. Son çok ararsınız ama.
Eyvallah. Peki. Hocam ama bir taraftan da son cümle olarak şunu arz etsem müsaadenizle.
Belki son olmaz.
Niyazi evet. Mısri Hazretleri aynı Mesnevi'nin ilk 18 beytindeki o kamışlıktan koparılan.
Hiç farkı yoktur aynısı. Kardeşim. Hazreti Pir'in.
Eyvallah.
Cenab-ı Pir Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Kudsesi Ruhul Ali ile Ebu Zer-i Gıfari'den Selman-ı Farisi'den alın. Bütün tasavvuf ashab-ı soffenin bir şekilde çizgisine bakın. Hepsi bir şeyi farklı farklı anlatmışlardır. Bazısı çıkmış televizyonda öyle diyor. Tasavvufun tarifine baktım. Gazali ayrı söylüyor. Bilmem ne bilmem ne söylüyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor ama sen onları ayrı zannediyorsun. Neden? Fili görmüyorsun çünkü. Körlere göre yapılan izahı ilmin var diye sana kumaşa getirmişler. Gösteriyorlar. Sen fabrikayı ondan mı ibaret zannediyorsun?
Eyvallah.
Hepsi Kur'an-ı Kerim'deki saflaşmayı insanların meşreplerine göre farklı anlatmışlardır. Yoksa aralarında hiçbir fark yoktur. Farklı gösterenler iki çeşittir. Ya biz daha farklıyız diyerek böbürlenenlerdir. Sofi de olsalar onlar hiçbir şeydir. Hiçbir hükümleri yoktur tasavvufta. Kendilerine göre bir mutasavvıftır onlar. Bir de bu sofileri farklı gösteren kişiler vardır ki onlar da henüz ilimle meşgul olsalar da o ilmin getirdiği irfandan mahrum olan insanlardır. Bunu biz söylemiyoruz. İlim daima birliğe götürür. Ayıran ilim asla Allah'ın razı olduğu bir ilim olamaz.
Eyvallah. Efendim, hiçbir yere ayrılmayın. Az sonra yeniden huzurlarınızdayız. Efendim, Niyazi Mısri Hazretleri'nin Ey garip bülbül diyarın kandedir nutku şerifi de nasıl böyle Mesnevi'de anlatılanla zaten öyle hocamın da az evvel böyle vurguladığı gibi nasıl böyle aynı şeyi anlatmakta? Hocam zuhurat derken hani programın başında belki bu da o zuhuratlardan biri oldu. Niyazi Mısri Hazretleri'nden de bahsetmiş
oldum. Şimdi bunun şöyle bir tarafı daha var. Buyurunuz. Mustafa kardeşim. Beyitlerin şerhi yapılırken daha evvel de söyledik. Yani ey garip bülbül dediğimizde dedik ki bakın gurbet denildiğinde, bülbül denildiğinde, gülistan denildiğinde muhakkak surette tekke ve divan edebiyatında ruhtan, o ruhun müştak olduğu gülistan da, bülbülün iştiyak duyduğu gülistan da Resul-i Ekrem Efendimiz'dir, cemal tecellileridir. Bunu anlattık ve gurbettedir. Peki burada bir ince nükte var yalnız. Biz ruh dediğimizde bedeni hareket ettiren, bedeni ihtiyaçları gördüğümüzde haz alan, göremediğimizde rahatsızlık duyan, hatta ve hatta maneviyatı içine katarak iyi kötü durumda olduğumuzu hissettiğimiz cevher mi sadece hatırımıza gelmesi lazım? Biz bu ruhun varlığını nereden anlarız? Manevi kalpten anlarız. Manevi kalpten. Bedenimizin çalıştığını nasıl pompalayan kalbimizden anlıyorsak,
eyvallah.
Bunun iz düşümünde de bir kalbimizin ruhu vardır. Ona da bazen ruh denir. Allah'a götüren taraf manasına. Bazen de kalbi hakiki denir. Hakiki kalp denir. Şimdi bunu niye izah ediyorum? Burada remizleri yerine oturturken bazıları demişler ki işte padişah şeydir, ruhtur. Cariye nefistir. Efendim hekimler şeydir, mukallit olan şeyhlerdir. Ötekiler yani birbirine karışmış iş aslında. Şimdi bir tasnifi biz farklı yaparsak şöyle bir şey çıkıyor. Padişah aklı maat.
Aklı maat.
Veya insani ruh.
Eyvallah.
Oradaki cariye de insani nefis. Yani insani nefis de hayvani nefis arasında fark var çünkü. İnsani nefis yani kendisini yansıtabileceği, şehvetini değil sadece şefakatini gösterebileceği, ilmini gösterebileceği, güzelliğini, sanatını, zevki, selimini gösterebileceği mahal olduğundan ona insani nefis diyoruz.
Eyvallah.
Ve nefise oradan geliyor aynı zamanda. Güzelliğini, ruhun güzelliğini yansıtan insan.
Eyvallah.
Padişah o yüzden böyle bir cariyeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden ruhu insani veya aklı maat böyle bir şey ihtiyaç duyuyor. Hastalanınca ne yapıyor? Nefsani tabiplerden, aklı maaştan da talep istiyor. Ya ben bu işte baş edemiyorum. Siz bilirsiniz belki huyunu. Neticede size de yakınlığı var. Yani nefsin, burası çok mühim. Birden böyle başladık aradan sonra ama hemen kardeşlerimiz dikkati toparlasınlar. En azından arşiv programından da nasıl olsa devamı var diye. Ben biraz serbest konuşacağım müsaadenizle.
Estağfurullah.
Nefsin de kendine göre tıbbı var. Şimdi mesela siz internete giriyorsunuz. 10 gün, 15 gün bir hastalık üzerinde karıştırmadığınız internet sayfası kalmasın. Hastaneye gittiğinizde 3 aşağı 5 yukarı doktora ahkamla kesersiniz. Ha tamam biliyorum şeyden alıyorsun değil mi kanı? Değerlere bakacak mısın? İşte magnezyum yerinde mi? Kalsiyuma baktın mı? Orada bir laf satarsın ona. Ahkam kesersin. Ama doktor gibi, hekim gibi tabip olabilir misin? Olamazsın. Neden? Sen oradan sana yansıyanın taklidiyle meşgulsün. Taklittesin çünkü. Taklitte olduğun için de o kadar ilmin var. Aklın maaş da nefsin kendisindeki olan ilimdir. Yemeği içmeyi çok iyi bilir. Kendini korumayı bilir, kollamayı bilir, garanti altına almayı bilir, tenasülü bilir, çiftleşmeyi bilir. En güzelini de yapar. Acaba onlardan medet umulur mu diye ne yaptı? Aklıma aşa müracaat etti. Aklıma at. Fakat bu işte bir şey eksik. Ruh tamam. Akıl var. Ruhla akıl kardeştir zaten. Nefis var. O da tamam. Aklı maaş da var. Tamam. Ne eksik? Kalp eksik. Aşkın ve hakikatin mahzeni, menbaı olan kalp eksik. Akıl ne kadar donanım sahibi olsa da kalpten gelen nurla nurlanmadıkça iş yapamaz hale gelir. Orada ne olacak? Kalpten gelen o nura baş kesecek. Fakat bu kalp de garibimdir. Gariptir bu kalp. Bu dünyaya ait değildir. Zaten bu dünyada garip olduğu için seni esas aleme, vatana götürür. Dolayısıyla bunun mefhumu muhalifine. Bir insan hakiki kalbi bulamazsa burada gurbette olduğunu anlayamaz. Burayı vatan edinir. Burayı vatan edinen de gerçek vatanını unuttuğundan imansız gider. Anlatamadım mı?
Estağfurullah hocam.
İnsanın kalbi hakikisi bir vücut ikliminde uyanırsa, bu dünyanın gurbet olduğunu, ezelden ebede bir yolculuk yaptığını bilir, seyyah olduğunu anlar ve ona göre hal ve harekatını o teslimiyete göre, derecesine göre amel olarak ortaya koyar. Ama o kalp uyanmazsa, taklidi olarak hayatına bir şeyleri monte etse de, taklidi olarak şeyh bulsa da, taklidi olarak kitap okusa da, taklidi olarak bu dünyada kudursa da, taklidi de taklittir, gurbeti de taklittir, vuslatı da taklittir. Her şeyi taklidi ve sanal olanın dermanı da taklittir. Yani sanaldır. Hakiki olamaz. Hakikati ona tescil ettirecek olan, hakikatten kendisine verilmiş emanete haiz olan, o emaneti harekete geçiren bir kalptir. Ne zaman insanın kalp gözü açılsa, ilk istediği şey illa o cemalin sahibi olan zattır. Bir adamın günahını bilmek, bir adamın ne zaman öleceğini bilmek, bir adamın cebindeki parayı bilmek, bir adamın annesinin ismini söylemeden bilmek kalp gözünün açıklığına işaret değildir. Bir adamın bu dünyada Allah'a ve Resulüne şevk ve iştiyakla onlara vasıl olmak için yanması ancak onun kalp gözünün açıldığını gösterir. Anlatamıyorum galiba.
Estağfurullah hocam.
Bunları keşişler de yapabilir. 2 ay, 3 ay, 3 yıl yemek yeme, bilmem ne yapma, medyumluk da yaparsın. En büyük keramet ahlakı Resulullah'a ne yapmaktır? Tabi olmaktır. Efendimizin en kamil, en mükemmel hali son nefesidir. Son nefesinde Allahümme ila rafikil ala buyurdu. El rafikil ala. Yücelerin yücesi, en yüce dosta. Daha ileriye, daha yukarıya, daha dosta. İşte bu terakki ne sağlar? Ancak gurbette olduğunu ilikte ne kadar hisseden, o gurbetle yanıp tutuşan bir insan anlar. Bu insanın büründüğü şey ahlaktır. Arz edebiliyor muyum? Bilmiyorum artık yani anlatabildiğimiz kadarıyla. Tabii bu ahlaktan ancak bu kadar ahlak tabiri çıkar.
Estağfurullah. Ama öyle bir aklın hocam, o duayı yapabilmesi ve daha sonra da o kalbin, o garip olan kalbin kendisine müjdelenmesi için kendini kurban etmesi gerektir.
Sükunet. İnsan uykudayken sükunette olur. Bak bir şey istemeyi bıraktı. Şu var bu var demedi. Tecelliyat karşısında ölü gibi oldu. Mustafa Bey yüzmeyi bilmiyorsa,
eyvallah.
Yüzmeyi bir adam bilmiyorsa en iyi yapacağı, en pratik hareket hemen kollarını açarak ölü gibi denize durmaktır. Adam çırpındı diye denize düştü. Yüzmeyi bilmiyor. Debelenirse daha çok batar. Kendini bırakır da bir müddet batmayacağı inanarak şöyle kendisini sırt üstü verir. Ölü gibi olursa su onu yüzeri çıkartır. Celal ve cemal tecellileriyle kavga edemezsin. Benim şunun falan diye çekişmeye girdikçe daha çok batarsın. Ölü gibi olursan, tövbende de ölü gibi, niyazında da ölü gibi olursan, Allah seni kendi cemal tecellileri bulunan denizde şöyle bir yukarıya kaldırır. Arz edebiliyor muyum? Uykudayken de tuğle emelleri kesildi. takatı da kesildi. Benim senin derdi bitti. Sen ben olmayan bir aleme mihman oldu. O mihmanla beraber gurbetten gelebilecek olan hakiki dostu gördü. Benlik davasından, tuğle emelden, gadaptan, heva hevesten, izâ mâ nesît.
Eyvallah.
İzâ nesît. Unuttuğun zaman masivayı kalp kendisini ortaya çıkartır. Ve dahi çıkmaz. Bulamaz. Bulsa da ne konuştuğunu duyamaz. Evet. Sana gelecek kişinin ehil bir hekim, aynı zamanda sadık, emin bir kişi olduğunu bil. Burada hem hekimliği işaret ediyor, hem ilmihale işaret ediyor, hem tasavvufa işaret ediyor. Neden?
İlmihale.
Mustafa Bey, size bir adam söyleseler, deseler ki Mustafa Bey, sizin hastalığını biz biliyoruz. Veya sizi örnek vermeyelim. Bir adama gelseler deseler ki, senin hastalığına çare bulacak birkaç doktoru bulduk. Çok iyi profesörler var. Çok iyi hekimler var. Alınganlık göstermesin hekim ve tabip arkadaşların. Şu iki doktor var ortalama. Yani %60-%70 operasyonlarda başarılı. Bir tane adam var %90-%95. Yani adam bu işi yapıyor. %95 başarıyı yakalamış. Fakat biz istihbarattan haber aldık. Bu adam böbrekle çalıyor arada bir. Hani girdiğinde böyle bir namussuzluğu var. İsrail'le çalışıyor mesela. Hani kesinlikle olayların herhangi bir devlet falan benzerliği şey değildir. Misal olsun diye söylüyorum. Yoksa kesinlikle böyle şey yapar mı onlar? Hiç yaparlar mı? Hani organ mafyasının başı mı ki onlar? Yani bunlar hiç girmeyelim. Ayrı mevzular. Yani onlar çocuk mu katlediyorlar ki? Başka bir şey mi yapıyorlar ki bunu yapsınlar? Değil mi? Ama şimdi misal olsun diye de bir şey verelim. Derin bir devlet ilişkisi var. Şimdi sana soruyorum, o adam bu hekimin böyle bir özelliği varken %90 başarı elde ettiğini duymuş olsa bile gidip kendisini ona teslim edebilir mi? Onun da mafyayla işi yoksa edemez.
Eyvallah.
Hatta mafyayla işi varsa hiç gitmez oraya. Çünkü eşkıya bile kasasında namaz kılan adam ister.
Eyvallah.
Adam kendisi eroin tüccarlığıdır. Tüccarlığı yapar. Şoförü seçeceği zaman dinli imanlı adam seçer. Bir zamanlar bizde Türkçe ezan okutulduğunda kapı kuleye, sınır kapılarına ilahiyat mezunu, imam hatip mezunu teğmenler koymaları gibi. Çalmaz diyor çünkü. Bu yapılmış. Öyle öyle yaparlar. İşte burada da aynı durum var. Bir adamın tebabette ilmine güveniyorum. Ama bana iyilik edip etmeyeceğinden, sadık olacağından emin değil. Bir problem teşkil eder. Sadık değilse problem teşkil eder. Böyle böyleyse, havada uçsa, Kabe'nin üzerinde namaz kılsa, Miraç'ta bilmem neyle konuşsa, mümkün değil. Yalancı. İki kişinin arasını açıyor. Oradan taşıyor, bunu ona katıyor. Buradan onu fiştekliyor, bundan bunu dürtüyor. Bu adam evliya olsa ne olur, olmasa ne olur. 10 tane tacı olsa ne olur, olmasa ne olur. Ahlak rezilidir bir kere. 2 tane çarşıdaki esnafta bulunması gereken ahlaktan bile mahrumdur bu adam. Bir iş çıkar mı ondan? Burada işaret ediliyor ki hem hekimdir hem de hekimliğini hakkıyla tatbik eden bir insandır. Sana dosttur, o sadıktır. Sadıklığı zikrediyor.
Eyvallah.
Seni bırakmaz. Satmaz. Arz edebiliyor muyuz? Çok mühim bir şey. Gerçek bir hekimde bulunması gereken hazakat ve emanet, sadakat sıfatları o kimsede bütünüyle mevcuttur. Şimdi sadakati zikrettikten sonra gurbetten gelen sadık, şimdi gurbetten geliyor ama sana sadık. Anlatamıyorum. Mustafa Bey, hem gurbette olsun biri hem de size sadık olsun. Bu neyi gösterir? O adam gurbeti içinde hissediyor mu? O gurbetini vuslata çevirmek ister mi? İsteyecek.
Eyvallah.
Sana da sadık, ne yapacak? Seni de bırakmayacak.
Götürecek.
Tabii. Sana sadık. Ama bir yandan da gurbet ehli. Ne yapacak? Seni de yanında götürecek.
Eyvallah. Çok güzel hocam.
Yani ne oldu, hemen bulmuş gibi sadık. İyi. Herhalde keyiflendiğine göre var bir şey. Ya götürecek. Sadık. Başka? Buradan bakın çok acayip bir şey var. Onun vereceği ilaçta sihri mutlak tesiri var.
Eyvallah.
Mustafa Bey hatırlıyor musunuz? İksiri azamdır nutku ehlullah. Yek nazarda haki kimya ederler. Hakkın esrarından anlardır agah. Velakin surette ihfa ederler. Surette ihfa eder. Bak rüyada açıyor. Rüyada kendisini gösteriyor. Evvelki bölümlerde bunu konuştuğumuz için şimdi zikretmeyeceğiz.
Eyvallah.
Ama arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa bu sözleri bir daha düşünsünler. Onun ilacı sihri mutlaktır. Sözü tesirlidir. Yaptığı şey iksiri azamdır. Fakat surette baktığında pek görünmez. Surettekiler anlamaz ama bak sana işaret veriyoruz he. Aman ona sahip çık. Ondan ayrılma. İşaretini al. Denildikten sonra şuraya dikkat çekmek istiyorum. O hakimin mizacında ve ahlakında şimdi yaptığı ilaçta sihri mutlak var. Yani ayan beyan görülebilen bir düzelme etkisini, sihir gibi bir etkiyi göreceksin. Göz göre göre bu iş düzelecek. Başka? Sana biz hem tabibini gönderiyoruz, hem habibini gönderiyoruz.
Eyvallah.
Hem tabip, hem habib. Hem seni maddeten senin ihtiyacını karşılayacak, hem de gönlünün ihtiyacını karşılayacak. Sana içini, iç alemini tanıtacak. Yani aklı mağdı kendisine bildirecek. Aklı mağdı kendisine bildirecek. Çünkü aklı mağat makamındaki padişah camiye mescide gittiğinde ne dedi? Biz yine yolumuzu şaşırdık dedi. Neden yolunu şaşırdı? Hakkı bilmediğinden değil ki, kendini bilmediğinden. Şimdi kendini bilecek.
Eyvallah.
Peki diyor ki o hekimin mizacında ve ahlakında ise hakkın kudretini müşahede edersin. Allah Allah. Hakkın kudretini müşahede edersin. Ahlakında, mizacında. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Cümleyi en kestirme akılda kalacak şekilde nasıl izah edebilirim diye düşünmüştüm. Şöyle bir tarif çıkıyor. Namaz kılmaya, oruç tutmaya, inayet kuluna haktan gerektir. Bir başka deyişle. Sübhanallahi, velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Okuduk mu bunu? Akabinde ne diyoruz? Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mustafa kardeş, bir insan ibadet taat ediyorsa, bir insan daima hayır hizmetinde bulunabiliyorsa, daima Allah'ın razı olduğu fiillerle meşgul ise, bu neyi gösterir biliyor musunuz? Onda Allah'ın kudretini gösterir. O kişinin kudretini göstermez. Zaten böyle zatlara o yüzden veli denir. Veli ise Allah olan demektir o.
Eyvallah.
Bu dünya medresesine, mektebine kaydolunurken bizzat Allah bu adamı kaydetmiş. Adı bile unutulur. Başbakan bir okula bir adamın bir çocuğu kaydetse, başbakanın çocuğu, başbakanın talebesi, başbakanın öğrencisi. Bütün idare bile başbakanın çocuğu geldi ki başbakanın çocuğunu koridorda gördüm. Adı bile unutulur adamın. Mecnun, aşkından adı unutulmuştur. Kays bilmem ne falan yok. O aşkta adı unutulmuş, Mecnun haline gelmiştir. Allah velisi olan zatlar da ahlaklarını öyle bir razı olan ahlaka büründürürler ki halk arasında onların güzellikleri anlatılır. Aslında onların konuştuğu kişi olmaktan bile uzaktır. Mahrem olarak Allah'la beraber yaşarlar. Halk onlara ahlak gösteriyor zanneder, vaaz ediyor zanneder. Bu nedir? Allah'ın kudretidir.
Eyvallah.
İşte Allah'ın kudretini en güzel, inkar edilemeyecek şekilde gösterdiklerinden dolayı da bu zatlara bazen Mevlana, bazen Evliya, bazen Veli, bazen Mürşit, bazen Arif demişlerdir.
Eyvallah.
Bunlar Allah'ın bürhanıdır ve Allah'ın lütfudur. Şimdi işi bir bu tarafına dikkat çekiyor. Onun mizacında sen, Allah'ın ahlakında ve mizacında hakkı müşahede edersin. Her yaptıklarını hakla yaparlar manasına geliyor. Başka? Kur'an-ı Kerim'de sıddıkları anlatırken fi mak'adi sıdk diye bir yerden bahsedilir. Mak'adi sıdk. Kamer suresinin sonunda. Adeta hani şey düşünün, şuradaki mekanlar gibi seyredilecek tecelli bir mahalli var. Bir tecelligah var. O tecelligahtan öyle bir şey ki geçerken aa bir şey gördük deyip duranlar değil. Yerleri ayarlanmış, yerleri tahsis edilmiş, oturulan yer var. Allah Teala buraya mak'ad-ı sıdk buyuruyor. Sadık olarak yürümüş, sadık olarak oturmuş, sadık olarak ibadet yapmış, sadık olarak rüya görmüş, sadık olarak uyumuş. Her şeyleri sıdk üzere olan kişilere Allah makam olarak, oturacakları yer olarak mak'ad-ı sıdk buyuruyor. Sıdk mak'adı, oturma yeri. Ne demek bu? Onlar gelip geçici değiller. Otururlar, ebedi olarak o tecelliyi seyrederler. Bir başka ayet-i kerimede bazı yüzlerden bahsediyor Hazreti Allah. Çok karanlık, simaları çok korkutucu olan şeyler vardır. Çehreler, yüzler vardır. İnsanlar onlara baktığı zaman kalplerine kabz gelir, sıkıntı gelir. Ama bazı yüzler de vardır ki ayın 14'ü gibi parlar. Niye parlar? Niye parlar? Baktıkları yerden parlar. Mesela kıymetli seyircilerimiz şu anda belki arka planı göremiyorlar. Bizim yüzümüz burada şu anda ekranda görülebiliyorsa aslında arkadaki ışık kaynağından dolayıdır bu. O ışık kaynakları olmasa kapkara çıkarız biz. Şimdi siz bir güzellik, bir şey görüyorsanız, anlatımda bir hoş, güzel efendim bir mekan görüyorsanız, aslında bu ışığın yansımasıyla oluşan bir şeydir. O ışığa sadık kalmakla bu program çıkıyor. İşte buradaki hekimi de diyor ki, onun simasında hakkı müşahede edersin. Neden? Çünkü müşahede ettiği hakkın nuru yüzüne vurmuştur.
Eyvallah.
Oradan bakarsın, hiç şüphen kalmaz diyerek, o kalbin aydınlanmasını, hakiki kalbin mahiyetini, hiç şüpheye mahal vermeyecek şekildeki özelliklerini Hazreti Pir burada bir bir beyan etmektedir.
Eyvallah. Hocam müsaadenizle yine hem yere seyircilerimizden hem de sizlerden müsaade isteyeceğiz. Önümüzdeki haftaki programa değin.
Bu programın da nasıl geçtiğini anlamadım. Muhakkak ki burada sizin güzel sunumunuzun çok büyük tesiri var. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Mühim mevzular konuşuldu. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin.
Amin.
İnne necmestüne remnestüne ha vahyi hak vallahu alem bissalam.
Efendim hakikaten bu haftaki programı inşallah fırsatınız olur. Şöyle arşivden de tekrar bir izleme, dinleme imkanı yakalarsanız çok mühim mevzular vardı, çok mühim kavramlar da vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta huzurlarınızda olana değin. Hayırlı haftalar, hayırlı geceler.